Ayrım 35.
Sayfa 270. Doğruca müttefik hattının merkezine saldırmak, düşmanın içinde bir delik açmak, ikiye bölmek, İngilizler parçasını Hal üzerine, Prusyalılar parçasını Tongre üzerine sürmek, Wellington'la Blücher'den iki ayrı parça yapmak, Mont-Saint-Jean'ı ele geçirmek, Brüksel'i almak, Alman'ı Ren nehrine, İngiliz'i denize dökmek. Bütün bunlar Napolyon için bu savaşın içindeydi. Sonuç sonra görüşülecekti. Bizim burada Waterloo'nun tarihini yapmadığımızı söylemeye bile lüzum yok. Anlattığımız dramın temel sahnelerinden biri bu savaşa bağlıdır. Ama bu tarih bizim konumuz değil. Zaten bu tarih yapıldı, hem de kesin surette meydana getirildi. Bir bakıma Napolyon tarafından, bir bakıma tarihçiler topluluğu tarafından. Dipnot: Walter Scott, Volabel, Charas, Kine, Thier. Bize gelince tarihçileri çekişmelerine bırakıyoruz. Biz uzak bir tanığız. Ovadan geçen bir yolcu, insan etiyle yoğrulan bu toprağa eğilmiş bir arayıcıyız. Belki görünüşleri gerçek diye kabul ediyoruz. Bilim adına içinde şüphesiz serap bulunan olaylar topluluğuna kafa tutmaya hakkımız yok. Bir sistem kabul etmemize izin verecek ne askeri bilgimiz ne de stratejik yetkimiz var. Bize göre Waterloo'da her iki kumandana da bir tesadüfler zinciri hakim oluyor. Kader şu esrarlı sanık, söz konusu olunca biz de halk gibi, şu saf yargıç gibi yargılıyoruz. 4. A. Waterloo Savaşı'nı göz önüne getirmek isteyenler akıllarından yere büyük harfle bir A çizmelidirler. A'nın sol bacağı Nivel yoludur, sağ bacağı Genap yolu. Aradaki çizgi de Ohen'den Brendalan'a giden yoldur. A'nın tepesi Mont Saint-Jean'dır, Wellington oradadır. Sol alt noktası Ogamon'dur, burada Ray ile Jerome Bonaparte bulunur. Sağ alt noktası Belalliance'dır. Napolyon buradadır. A'nın orta çizgisinin sağ bacağına rastladığı, onu kestiği noktanın biraz aşağısında Essen vardır. Bu çizginin ortasında savaşın son sözünün söylendiği nokta bulunuyordu. İmparatorluk hassa alayının üstün kahramanlığının istemeden timsali olan aslanı oraya yerleştirdiler. A'nın üstündeki iki bacakla ara çizgisinin arasındaki üçgen Mont Saint-Jean yaylasıdır. Bu yaylanın çekişilmesi savaşın tamamını teşkil eder. Her iki ordunun da kanatları Genap ve Nivel yollarının sağında solunda uzanır. Picton'un karşısında Erlon, Hill'in karşısında Ray. A'nın tepesinin arkasında Mont Saint-Jean yaylasının arkasında Swan ormanı vardır. Yaylanın kendisine gelince dalgalı geniş bir araziyi düşünülsün. Her kıvrım ondan sonra gelen kıvrımın üstündedir. Bütün dalgalanmalar Mont Saint-Jean'a doğru çıkar, ormana ulaşır. Bir savaş alanındaki birbirine düşman iki birlik birer güreşçidir. Birbirlerini bellerinden yakalamışlardır. Biri ötekini kaydırmaya bakar. Rastgele her şeye yapışılır, tutunulur. Bir çalılık, bir dayanak noktasıdır. Bir duvar köşesi tabya siperi olur. Dayanacak istihkam bulamayan ordu tutunamaz. Ovanın bir çukurluğu, arazinin bir kıvrımı, tam yerinde bir yan yol, bir orman, bir sel çukuru ordu denen bu devenin topuğunu durdurabilir, onun gerilemesine engel olabilir. Savaş alanından çıkan yenilir. Bu yüzden sorumlu önderin en ufak ağaç kümelerini incelemesi, en ufak çıkıntıları derinlemesine hesaplaması şarttır. Her iki general de bugün Waterloo Ovası denen Mont Saint-Jean Ovası'nı dikkatle incelemişlerdi. Bir yıl önceden beri Wellington, uzağa gören bir zekayla orayı bir büyük savaş alanı olabilecek bir yer olarak incelemişti. İngiliz ordusu yukarıda, Fransız ordusu aşağıdaydı. Burada 18 Haziran 1815 şafağında Napolyon'un at üstünde, dürbünü elinde, Rosam Tepesi'ndeki görünüşünü çizmek biraz fazla olur. Onu göstermeye vakit kalmadan herkes gördü. Brienne askeri okulunun küçük şapkası altında sakin bir yüz, yeşil üniforma, nişanı gizleyen beyaz yaka, apoletleri gizleyen kurşuni redingot, yeleğin altındaki kırmızı lejyon kordonu, meşin pantolonu, dört köşesinde kartallar, üzeri taçlı N harfleri bulunan kırmızı kadife örtüsüyle beyaz at, ipek çoraplarının üstünde uzun konçlu süvari çizmeleri, gümüş mahmuzlar, marengo kılıç. Son imparatorun bu hali hayallerde canlı duruyor. Bunu bir kısmı alkışlıyor, bir kısmı da buna sert sert bakıyor. Uzun zaman bütün bu yüz aydınlıktaydı. Çoğu kahramanlardan yayılan, daima kısa ya da uzun bir zaman gerçeği örten efsanevi bir karanlığa dayanıyordu bu. Ama bugün tarih yazılıyor, gün doğuyor. Tarih bu aydınlık insafsızdır. Onun garip, ilahi olan tarafı şudur ki, ışık akmasına rağmen, özellikle ışık olduğu için, pırıltıl görülen yerlere çoğunlukla gölge düşürür. Aynı adamdan değişik iki hayalet yaratır, bunların biri ötekine saldırır, hak arar, müstebitin karanlığı kumandanın parıltısıyla çarpışır. İşte milletlerin kesin değerlendirilmesinde daha gerçek bir ölçü. Taarruz edilen Babil İskender'i küçültür, zincire vurulan Roma Sezar'ı küçültür, ölen Kudüs Titus'u küçültür. İstibdat müstebidin peşinden gelir. Bir adam için arkasında kendi biçiminde bir gece bırakmak bir felakettir. 5. Savaşların quid obscurumu. Dipnot, Latince karanlık nedenleri. Bu savaşın ilk bölümünü herkes bilir. Her iki ordu içinde ama bu Fransızlardan çok İngilizler için karışık, kararsız, belirsiz, korkutucu bir başlangıç. Bütün gece yağmur yağmıştı. Sağanak toprağı çökertmişti. Yağmur suyu şurada burada taslara birikir gibi ovanın çukurlarına toplanmıştı. Kimi yerde yük katırının dingillerine kadar çıkıyordu. Beygirlerin kolanlarından sulu çamur akıyordu. Hareket halindeki mekkari kolu, kalabalığının yatırdığı buğdaylar, çavdarlar çukurları doldurmamış olsaydı, böylece tekerleklere saman yatak işi görmeseydi, her harekat özellikle papelot tarafında imkansız olurdu. Harekat geç başladı. Daha önce de anlattığımız gibi Napolyon topçu kuvvetini tabanca tutar gibi elinde tutmaya alışmıştı. Savaşın bazen şu bazen de bu noktasına nişan alırdı. Onun için at koşulu topçu bataryalarının serbestçe yol alıp dört nala gidebilir hale gelmesini beklemek istemişti. Bunun için de güneşin yükselip toprağı kurutması gerekti. Ama güneş görünmedi. Austerlitz buluşması çok uzakta kalmıştı. İlk top atışı yapıldığında İngiliz generali Colville saatine baktı. 11.35'i gösterdiğini gördü. Harekat Fransız kanatlarından Ogomon üzerine doğru çılgınca başladı, belki de imparatorun istediğinden fazla bir çılgınlıkla. Napolyon aynı zamanda Kio Tugayını da Essent üzerine fırlatarak merkeze saldırdı. Neyde Fransız dağ cenahını Papelot'a dayanan İngiliz sol cenahına sürdü. Ogomon üzerindeki saldırı biraz aldatmacaydı. Wellington'ı buraya çekmek, onu sola kaydırmak. Plan buydu. İngiliz hassa alayının dört piyade bölüğüyle Perponche tümeninin saf Belçikalıları yerlerini gayet sağlam elde tutmasalardı, Wellington'da oradan yığma yapacağına takviye olarak muhafız alayından öteki dört piyade bölüğüyle bir Brunswick taburu yollamakla yetinseydi bu plan başarı sağlardı. Fransız sağ kanadının Papelot üzerine saldırısı tamdı. İngiliz solunu devirmek, Brüksel yolunu kesmek, Prusyalıların geçidini kapamak, Mont Saint-Jean'ı zorlamak, Wellington'ı Ogomon üzerine itmek, oradan da Brandaland üzerine, oradan Hal üzerine. Bundan daha kesin bir şey olamaz. Birkaç olay bir yana bu saldırı başarıya ulaştı. Papelot alındı, Essent koparıldı. Üzerinde durulacak bir nokta. İngiliz piyadesinde özellikle Kent Tugayı'nda pek çok acemi er vardı. Korkunç Fransız piyadelerinin karşısında bu genç askerler cesur davrandılar. Onların tecrübesizliği korkusuzca işin içinden sıyrıldı. Hele avcı hizmetini iyi başardılar. Avcı eri olan asker kendi başına bırakılmıştır. Aşağı yukarı kendi kendinin generali durumundadır. Bu acemi askerler Fransızların icadından, şiddetinden bir şeyler öğrendiler. Bu acemi piyade cerbezeli davrandı. Wellington'ın hoşuna gitmedi bu. Essent'in alınmasından sonra savaş sallantıda kaldı. O gün öğleden sonra saat 4'e kadar karanlık bir ara vardır. Bu savaşın ortası belirsizdir. Göğüs göğüse çarpışmanın karanlığına katılır. Alacakaranlık çöker. Bu sis içinde geniş çalkantılar görülür, baş döndürücü bir serap. Bugün hemen hiç bilinmeyen ama o günkü savaşların kıyafeti. Çeneden bağlanan kalpaklar, savrulan süvari çantaları, süvari askerlerinin sırmalı ceketleri, yüzlerce kıvrımlı kırmızı çizmeler, saçaklı kaytanla çevrilmiş ağır asker kasketi. Brunswick'in hemen hemen siyah piyadesi İngiltere'nin kıpkırmızı piyadesine karışmıştı. İngiliz askerlerinin elbiselerinin omuzlarında apolet yerine yuvarlak beyaz kalın fitiller vardı. Alman hafif süvarilerinin ince uzun, deri, bakır şeritli, kırmızı sert kıldan tuğlu miğferleri, İskoçyalıların çıplak dizleri, damalı kaputları, Fransız humbaracılarının beyaz tozlukları, stratejik çizgiler değil, tablolar, Gribovale değil, Salvator Rosa'ya gerekli olan tablolar. Bir savaşa daima bir miktarda fırtına karışır. Quid obscurum, quid divinum. Dipnot, Latince karanlık nedenleri, kutsal nedenler. Her tarihçi bu karışıklıkta dilediği taslağı çizer. Generallerin tertipleri ne olursa olsun, silahlı kütlelerin çarpışması hesapsız gerilemeler doğurur. Harekat sırasında iki komutanın planları birbirinin içine girer, birbirini bozar. Savaş meydanının şu noktası öbür noktadan daha çok savaşçı yutar, tıpkı az ya da daha çok süngerimsi toprakların üzerlerine dökülen suyu daha yavaş ya da daha çabuk içmesi gibi. Oraya dilediğinden daha da çok asker ayırmak zorunluluğu vardır. Beklenmeyen harcanmalar. Savaş hattı bir ip gibi dalgalanır, kıvrılır, kan serpintileri çılgıncasına sel gibi akar, orduların cephesi dalgalanır, alaylar girip çıkarak körfezler, burunlar meydana getirirler. Bütün bu deniz kayalıkları birbirinin önünde durmadan kımıldar. Piyadenin olduğu yere topçu gelir, topçunun olduğu yere süvariler koşar, taburlar duman gibidir. Şurada bir şey vardı, arayın, kaybolmuş. Açık hava yer değiştirir. Karanlık kıvrımlar ilerler, geriler. Bir çeşit mezar rüzgarı bu içler acısı toplulukları iter, geri çeker, şişirir, dağıtır. Göğüs göğüse bir savaş nedir? Bir dalgalanma. Bir matematik yüzeyin hareketsizliği bir günü değil bir dakikayı belirtir. Bir savaşı resmetmek için fırçasında kaos olan o kudretli ressamlar gerektir. Rembrandt, Van der Meulen'den daha üstündür. Van der Meulen, öğleyin doğru konuşur, saat 3'te yalan söyler. Geometri yanıltır, yalnız kasırga gerçektir. Folara, Polibe'ye itiraz etme hakkını veren budur işte. Şunu da ekleyelim, daima öyle bir an gelir ki savaş dövüş halini alır, bireyleşir, sayısız ayrıntılar olayı halinde dağılır. Bu da Napolyon'un deyimiyle söylersek, ordunun tarihinden çok alayların biyografisine ait bir şeydir. Bu durumda tarihçi özet hakkına sahiptir. Çarpışmanın belli başlı çizgilerini yakalar, hiçbir anlatıcı ne kadar dikkatli, özenli olursa olsun, savaş denilen bu korkunç bulutun biçimini kesinlikle çizemez. 6. Öğleden sonra saat 4. Saat 4'e doğru İngiliz ordusunun durumu tehlikeliydi. Merkeze Orange Prensi komuta ediyordu. Hill sağ kanada, Picton sol kanada. Çılgın, korkusuz Orange Prensi Hollandalılara, Belçikalılara bağırıyordu. Wasau, Brunswick, geriye çekilmeyin sakın. Hill zayıf düşmüş, sırtını Wellington'a dayamaya geliyordu. Picton ölmüştü. İngilizlerin Fransızlardan 105. tümenin sancağını aldıkları dakikada, Fransızlar da İngilizlerin generali Picton'ı başına fırlattıkları bir kurşunla öldürmüşlerdi. Wellington için savaşın iki dayanak noktası vardı. Ogomon ile Essent. Ogomon hala dayanıyordu ama yanıyordu. Essent düşmüştü. Essent'i koruyan Alman taburundan ancak 42 kişi sağdı. 5 subayın dışında hepsi ya ölmüştü ya da esir düşmüştü. Şu ambarda 3000 savaşçı birbirini öldürmüştü. İngiliz muhafız alayından bir çavuşu, İngiltere'nin bir numaralı boksörü, arkadaşları arasında yaralanmaz diye tanınan bu askeri, küçük bir Fransız ordu davulcusu orada öldürmüştü. Baring yerinden atılmıştı, Allen sürgülenmişti. Pek çok sancak kaybolmuştu, bunlardan biri Allen'ın tümeninden, biri de Lüneburg taburundandı. Bunu Döpon ailesinden bir prens taşırdı. Kurşuni İskoçyalılar yok olmuşlardı. Ponsonby'nin koca dragon süvarileri doğranmıştı. Bu cesur süvari birliği Bro mızraklı süvarileriyle Traver zırhlı süvarileri karşısında çökmüşlerdi. 1200 beygirden 600 tanesi kalmıştı. 3 yarbaydan ikisi yerdeydi. Hamilton yaralanmış, Mater öldürülmüştü. Ponsonby 7 mızrak yemiş devrilmişti. Gordon ölmüştü. 2 tümen, 5. 6. tümenler yok olmuştu. Ogomon parçalanmış, Essent alınmıştı. Geriye bir tek zorluk kalmıştı, merkez. Bu düğüm noktası hala dayanıyordu. Wellington onu berkitmişti. Buraya Merp Brandon Hill'i, Brendalan'dan Tassey'i çağırdı. İngiliz ordusunun ortası biraz dar, çok kalabalık, sıkışıktı. Böylece sımsıkı yerleşmişti. Mont Saint-Jean Ovası'nı kaplıyordu. Arkasında köy vardı, önünde de o zamanlar oldukça dik olan bayır vardı. Sırtını şu güçlü taş yapıya dayamıştı. Bu ev o günlerde Nivelle'in beylik mallarındandı, yolların kavşak noktasını belirtirdi. 16. yüzyıl yapılarındandı. Öyle sağlamdı ki gülleler ondan bir parça koparamadan sekerek gidiyorlardı. İngilizler ovanın çevresinde şurada burada çitleri kesmişlerdi. Ak dikenlerin içinde aralıklar açmışlar, iki dalın arasına bir top namlusu yerleştirmişlerdi. Fundalarla mazgallar açmışlardı. Topçu kuvvetleri çalılıkların altında pusudaydı. Savaş tuzağı kabul eder. Savaşın itirazsız olarak hoş gördüğü bu Kartaca usulü çalışma öyle iyi hazırlanmıştı ki, sabah saat 9'da imparatorun düşman topçu bataryalarını keşfe gönderdiği Haxo hiçbirini görmemişti. Dönüp geldiğinde Napolyon'a, Nivelle Genap yolunu kapayan barikatlardan başka hiçbir engel olmadığını söylemişti. Ekinin yüksek olduğu mevsimdi, ovanın kenarında Kemp tümeninden bir tugay, 95. Tugay, karabinalarıyla uzun buğdayların arasına yatmıştı. İngiliz-Hollanda ordusunun merkezi böylece desteklenmiş, güven altına alınmıştı, çok iyi bir durumdaydı. Bu durumun tehlikesi Swine Ormanı'ydı. Orman o zamanlar savaş alanının hemen bitişiğindeydi. Grönendel ve Boafor gölleriyle de bölünmüştü. Orada bir ordu erimeden gerileyemezdi. Alaylar orada derhal dağılırlardı. Topçu kuvveti bataklıkta kaybolabilirdi. Geri çekilme burada meslekten birçok kişinin kanaatine göre, başkaları bu kanaate itiraz ederler, bir kaçan kaçana durumu yaratabilirdi. Wellington bu merkeze Chassé'nin sağ kanadından alınan bir tugayla Winchen'in sol kanadından çekilen bir tugayını, bir de Clinton tümenini ekledi. Kendi İngilizlerine de Halkett alaylarına, Mitchell tugayına, Maitland muhafızlarına, destek dayanak olarak Brunswick'in piyadesini, Nassau kura eratını, Kiel Mansegg'in Hanoverlilerini, Ompteda'nın Almanlarını verdi. Böylece elinin altında 26 tabur vardı. Charras'ın dediği gibi sağ kanat merkezin arkasında kırıldı. Muazzam bir topçu bataryası, bugün Waterloo Müzesi denilen yerde kum torbalarıyla gizlenmişti. Ayrıca Wellington'ın bir toprak kıvrımında 1400 atlık Somerset Dragon süvari muhafızları vardı. Gerçekten pek ünlü olan şu İngiliz süvarilerinin öbür yarısıydı bu. Ponsonby yok olmuş, Somerset kalmıştı. Tamamlansaydı bir sahra istihkamı yerini tutabilecek olan batarya pek alçak bir bahçe duvarının arkasına yerleştirilmiş, üstü alelacele kum torbalarıyla eğimli geniş bir toprakla örtülmüştü. Bu iş tamamlanamamıştı. Tahta kazıklarla çevirmeye vakit kalmamıştı. Wellington kaygılıydı ama soğukkanlıydı. Atın sırtındaydı, bütün günde orada aynı durumda kaldı. Bugün hala yerinde olan eski Mont Saint-Jean değirmeninden biraz ileride, sonradan sanat eseri tahribine pek meraklı bir İngiliz'in 200 franga aldığı, kestirip götürdüğü bir kara ağacın altında duruyordu. Wellington burada soğuk şekilde kahraman oldu. Gülleler yağmur gibi yağıyordu. Yaveri Gordon yanında vurulup düşmüştü. Lord Hill ona patlayan bir mermiyi göstererek "Lordum" dedi. "Ölecek olursanız talimatınız nedir? Bize ne gibi emirler bırakacaksınız?" Wellington "benim gibi yapmanızı" diye karşılık verdi. Clinton'a da kısaca "tek kişi kalıncaya kadar burada tutunmak" dedi. Gözle görülüyordu ki gün kötüye gidiyordu. Wellington, Talavera'daki, Victoria'daki, Salamanca'daki eski silah arkadaşlarına sesleniyordu. "Boys, çocuklar, geri çekilmek akla getirilebilir mi? Koca İngiltere'yi düşünün." Saat 4'e doğru İngiliz hattında arkalardan doğru bir kıpırdanma oldu. Birdenbire ovanın tepesinde ancak topçular, avcı erleri görüldü, üst yanı kaybolmuştu. Fransız mermileriyle, gülleleriyle kaçırılan alaylar, bugün hala Mont Saint-Jean çiftliğinin kullanıldığı dar yolu kesen vadiye çekilmişlerdi. Geriye doğru bir hareket oldu, İngiliz savaş cephesi gözden kayboldu. Wellington geriledi, "bozgun başlangıcı" diye bağırdı Napolyon. 7. Napolyon neşeli. İmparator hastaydı, at üzerinde bir noktada acı çekerek rahatsızdı. Öyleyken hiçbir zaman o günkü kadar neşeli olmamıştı. Sabahtan beri içine işlenemez yüzü gülüyordu. Mermer maskeli bu derin ruh, 18 Haziran 1815'te körü körüne neşe saçıyordu. Austerlitz'te kaygılı, üzgün olan adam Waterloo'da neşeliydi. Kaderi önceden çizilmiş, en büyüklerin bile böyle saçmalıkları vardır. Sevinçlerimiz gölgedir. En son gülümseme Tanrı'yadır.